Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru, 12 Cevap başlıktı. Gençlerle 12 Soru, 12 Cevap bölümünde yer alan Sünnet Kur'an'ın Hayata Tatbikidir başlıklı yazısını sunacağız. Günümüzde bazı çevrelerde İslam'ı anlayıp yaşamak için sadece Kur'an'ın yeterli olduğu, dolayısıyla Kur'an bize yeter ifadelerinin etkili olduğu görülüyor. Hadisin ve sünnetin önemi hakkında neler söylemek istersiniz? Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılmaz iki esastır. Kur'an, Efendimizin hal ve davranışlarıyla tefsir edilmiştir. Dolayısıyla bizler de bilhassa günümüzde güya sureti haktan görünerek Kur'an bize yeter diyen, böylece Kur'an'ın canlı bir tefsiri demek olan sünnet-i seniyyeyi gözden düşürmeye çalışan güruha karşı son derece uyanık olmalıyız. Tabi'in neslinin fıkıh ve hadis alimlerinden Eyyub Es-Sahtiyani buyuruyor ki, bir kişiye sünnetten bahsedildiğinde o, "Bırak bunları, sen bize Kur'an'dan haber ver." derse, bil ki o kişi kendisi sapıtmış olduğu gibi insanları da saptırmaktadır. Kur'an-ı Kerim, Fahri Kainat Efendimizin kalbine indirilmiştir. Ayeti kerimelerde buyrulur. "Muhakkak ki o Kur'an, alemlerin Rabbinin indirdiği kelamı ilahidir. Onu ruhul emin, uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapçayla senin kalbine indirmiştir." Kur'an'ın ilk ve en salahiyetli müfessiri de Peygamber Efendimiz'dir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Kur'an-ı Kerim'in hem lafzı hem manası Cenab-ı Hak'tandır. Allah Resulü'nün hadisi şerifleri ise lafzı Efendimiz'den, manası Cenab-ı Hak'tandır. Hazreti Ali diyor ki, Resulullah Efendimiz'in ayağa kalktığını gördük, biz de kalktık. Oturduğunu gördük, biz de oturduk. Ashab-ı kiram efendilerimiz çok iyi biliyorlardı ki, Allah Resulü'nün yaptıkları Allah'ın yapılmasını istediklerinden ibaretti. Onun muallimi ve mürebbisi Allah Teala'ydı. O, hevasından konuşmaz, ancak Allah'tan geleni tebliğ ederdi. Bilhassa şu ayeti kerime, Cenab-ı Hakk'ın yanında Resulullah'ın da dinde hüküm koyma salahiyeti bulunduğunu açıkça ifade etmektedir. Peygamber onlara iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, temiz şeyleri helal kılar, pis şeyleri haram kılar. Yine buyuruluyor, Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi de yasakladıysa ondan sakının. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kur'an-ı Kerim, Resulullah Efendimizin 23 senelik nebevi hayatıyla tefsir edildi. Dolayısıyla Allah Resulü'nün gönül dokusundan hisse almadan, onun ahlakıyla ahlaklanmadan, onun sünnetine tabi olmadan Kur'an'ı anlamak da, yaşamak da mümkün değildir. Nitekim namaz, oruç, zekat ve hac gibi İslam'ın rüknü olan ibadetlerin bütün tafsilatı hadis-i şeriflerde ve Allah Resulü'nün tatbikatında bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim, namaz vakitleri, rekatları, namazın rükünleri ve namazı bozan şeyleri bildirmemiş, bunu tamamen Peygamberimizin sünnetine bırakmıştır. Yine zekatın hangi mallardan, hangi şartlarla ve hangi nispetlerle verileceği Kur'an'da yer almamaktadır. Bunları bize Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Hakikaten Kur'an'ın hayata nasıl tatbik edileceği sünnete bakılmadan bilinemez. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ölü eti yemek yasaktır, haramdır. Fakat yakalandıktan sonra kendi kendine ölen balığı yiyoruz. Balığın istisna olduğunu sünnet-i seniyyeden öğreniyoruz. Cuma namazı Kur'an-ı Kerim'de emrediliyor fakat onun ne vakit ve nasıl kılınacağını sünnetten öğreniyoruz. Dolayısıyla sünneti hafife alanların gizli maksadının dinin içinden ahkamı çıkarmak olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki sahabenin de sünnet-i seniyyeyi asli bir kaynak gördüğünde hiçbir şüphe yoktur. Hazreti Osman'ın halifeliğinde Basra kadılığı yapan İmran bin Husayn'a bir adam gelerek, "Siz bize bazı hadisler rivayet ediyorsunuz ama biz Kur'an'da onların kaynağını bulamıyoruz," der. Bunun üzerine İmran, "Her 40 dirhemde bir dirhem, şu kadar koyunda bu kadar koyun, şu kadar devede bu kadar deve zekat vermek gerektiğini Kur'an'da buluyor musunuz?" der. Adam, "Hayır," deyince İmran, "Peki kimden öğrendiniz bunları?" "Bizden öğrendiniz. Biz de Allah'ın nebisi Efendimiz'den öğrendik," diyerek buna benzer başka misaller de zikreder. Zaten Resulullah Efendimiz hadis ve sünneti dışlayanların zuhur edeceğini daha evvel bildirerek şöyle buyurmuşlardır. "Sizden biri rahat koltuğuna kurulup Allah'ın Kur'an'dakilerin haricinde haramlarının bulunmadığını mı zannediyor? Haberiniz olsun, vallahi ben nasihatte bulundum, emrettim, birçok şeyi de yasakladım. Bunlar Kur'an'ın bir misli kadar, belki de daha fazladır. Şunu iyi biliniz ki bana Kur'an-ı Kerim'le birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun, koltuğuna kurulan karnı tok bir adamın, siz sadece şu Kur'an'a sarılın, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter diyeceği günleri yakındır. Bunlar hakikaten mucizevi hadisi şerifler. Zira bizler Peygamber Efendimizin haber verdiği o günlere, yani sünnet-i seniyyenin gözden düşürülmek istendiği zamana ulaşmış bulunuyoruz. Bu zamanın fitnelerinden kendimizi ve neslimizi muhafaza için dinimizi doğru öğrenmeye gayret etmeliyiz. Bu hususta da Resulullah Efendimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a şöyle buyurmuştur. "Ey İbni Ömer, dinine iyi sarıl, dinine iyi sarıl, zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine çok dikkat et, dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al, sağa sola dünyevi menfaatlere meyledenlerden alma." Unutmamalıyız ki Peygamber Efendimizin sünneti Kur'an'la nasıl amel edileceğini gösteren yegane rehberdir. Dolayısıyla sünnete yapılan itirazların ucunun Kur'an-ı Kerim'e ve netice itibarıyla da İslam'a ve Cenab-ı Hakk'a varacağını asla hatırımızdan çıkarmamalıyız. Nitekim tabi'in neslinin büyük alimlerinden Abdullah bin Deylemi der ki, "Bana ulaştığına göre dinin yok olup gitmesi, sünnetin terkiyle başlayacaktır. Halatın tel tel çözülüp nihayetinde tamamen kopması gibi din de sünnetlerin bir bir terk edilmesiyle elden gidecektir." Dolayısıyla sünnetlerin birer birer hayatımızdan çıkması, Allah korusun, ebedi kurtuluşumuzu da pamuk ipliğine bağlı hale getirir. Resulullah Efendimiz, "Size iki emanet bırakıyorum, kitap ve sünnetimdir," buyuruyor. Bu sebeple sünnet-i seniyyeye çok dikkat edeceğiz. Zira sünnet düşmanlarının hedefi İslam'ın içini boşaltmaktır. Nitekim dinler tarihinde Yahudilik ve Hristiyanlığın bozulması da böyle başlamıştır. Önce peygamberlerin sünnetleri terk edilmiş, daha sonra da itikat ve ibadetler tahrif edilmiştir. Mesela mühtedi alimlerden Abdülehad Davud Efendi, tahrifin ameli buğdunu şöyle izah eder. Sünnet kaldırıldı, yerine vaftiz geldi. Namaz kaldırıldı, yerine ayin geldi. Oruç kaldırıldı, yerine perhiz geldi. Daha sonra tesettür terk edilerek yalnızca rahibelere mahsus bırakıldı. Hatta günümüzde rahibelerin dahi tesettürü kaldırılmaya başlandı. Böylece Hristiyanlık ilahi bir din olmaktan çıktı, tahrif oldu, bozuldu. Bir hayat nizamı olmaktan çıkarılıp bir marka, bir tabela haline geldi. Bugün yegane hak din olan İslam'a da aynı tuzak kurulmaya çalışılıyor. sünnet-i seniyeyi dışlamak suretiyle İslam'a da bu Hristiyani tahrifat yapılmak isteniyor. Müminler olarak bu nevi gizli ve açık din düşmanlarına karşı son derece uyanık olmamız şarttır. Unutmayalım ki mezhepler sünnette Kur'an'ın muhafızıdır. Bunun için İslami ilimlerin ihlas ve takva içinde tahsil edilebileceği müesseseleri kurmak ve yaşatmak şarttır. Hadis usulü ve benzeri ilimleri hakkıyla bilen ve müdafaa edebilen takvalı alimler yetiştirmek elzemdir. Değerli dinleyenler, Sesi Dergi'de ilk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin Gençlerle 12 Soru 12 Cevap bölümünde yer alan Sünnet Kur'an'ın Hayata Tatbiki'dir başlıklı yazıyı paylaştık. Şimdi de Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kaybettiren Değil Kazandıran Acelecilik başlıklı makalesine sunacağız. Musa aleyhisselam kavmini Mısır'da Firavun'un zulmünden kurtarıp da Sina'ya yerleştirince kardeşi Harun aleyhisselamı başlarına vekil bırakıp hemen Tur dağına Rabbi ile buluşmaya doğru yola çıkmıştı. 40 günlük bir süre orada kalacak ve sonra da kavminin başına dönecekti. Allah Teala buyurdu ki, ''Seni halkından aceleyle ayrılmaya sevk eden neydi ey Musa?'' Musa da dedi ki, ''Onlar benim izim üzerindeler Rabbim. Ben sana gelmekte acele ettim ki benden razı olasın ve hoşnut olasın.'' İnsan, fıtratının temel özellikleri itibarıyla esasen aceleci bir varlıktır. Sonuca hemen ulaşıvermek ister. Özellikle menfaati söz konusu olduğunda kısa sürede eline geçecek olanlara yönelik böyle bir tutkusu vardır. Uzun vadeli kazanımlarını ise çoğu zaman göz ardı eder. Halbuki büyük zaferler, yüksek değerler ve kazanımlar çoğu zaman acelecilikle değil, teenniyle kazanılır. Durum böyleyken, yukarıdaki ayeti kerimede ifade edilen Musa aleyhisselamın acelesi bize bir başka hakikatin penceresini açmaktadır. O da şudur. İlahi emirlerin yerine getirilmesinde, Hakk'ın davetine icabette, ebedi hayatı kazandıracak salih amellerin bir an önce hayata geçirilmesinde acele edilmelidir. Böylesi alanlarda acele etmek, Hakk'ın rızasını kazanmaya vesile olacaktır. Bunun içindir ki, namazı ilk vaktinde kılmak, peygamber lisanında amellerin en faziletlilerinden birisi olarak beyan edilmiştir. Hatta Rabbimize olan taat, ibadet ve hizmetlerde bir başkasını tercih ederek, önce siz buyurun demek bile bazı alimler nazarında hoş karşılanmamış ve mekruh sayılmıştır. Böyle bir tavır, Hakk'a kurbiyete isteksizlik olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse acele etmek her zaman kötü değil, kimi zaman büyük bir fazilettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimizin uyarıları da bu yöndedir. Şu yedi şey gelmeden önce iyi işler, salih ameller yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi Deccal, belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz? Sayılan bu yedi engelin her biri, ikisi, üçü ve belki de daha fazlası hemen herkesin bir gün karşılaşabileceği manilerdir. Böylesi durumlarda insan, istese de bazı güzellikleri ve değerleri kazanamayacaktır. Zira kimi zaman güç, kimi zaman imkan, kimi zaman sıhhat ve belki de ömür kaybedilecektir. Bir işte acele etmek demek, gerekli planlamayı ve tedbirleri almadan hemen koşuşturmak değildir. Belki ağırdan almamaktır. Zira bir işi ağırdan almak, muhabbetsizlik nişanıdır. Amirinin isteğini geçerli mazereti olmadan geciktiren memur ya da işçi hiçbir zaman yükselme şansına sahip değildir. İşini kendisine tanınan sürenin sonunda yerine getiren kimse, görünüşte vazifesini yapmış olsa bile en kısa sürede yerine getirenle aynı şekilde değerlendirilmeyecektir. İlkler daima öne geçirilir ve artı mükafatlarla ödüllendirilir. Yüce Rabbimiz kendi zatı uluhiyetine yakınlaştırdığı kulların temel özelliklerinin bir yarış havası içinde hayırlarda öne geçen ve böylece öncülerden olan kimseler olduğuna şöyle dikkat çeker. İman ve amelde öne geçenler var ya, işte onlar ahirette de öne geçenlerdir. Bunlar Allah'a yaklaştırılmış, mukarrebin sınıfına erişmiş kimselerdir. Rabbimiz engin rahmeti gereği bütün kullarının bu bahtiyarlığı elde etmelerini murat ederek hepsine birden durmayı değil adeta koşmayı emreder. Rabbinizin bağışlamasına ve genişliği göklerle yer kadar olup takva sahipleri için hazırlanmış bulunan cennete yarışırcasına koşuşun. Hayırlı işler yapmada birbirinizle yarışın. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın elçisi, hangi sadakanın sevabı daha büyüktür? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Güçlü kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde, fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur. Rivayete göre bir tersi salihlerden bir zata, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Allah Teala kulunun tevbesini canı boğazına gelmediği müddetçe kabul eder hadisi şerifi hakkında ne buyurursunuz diye sual etti. O zat da sordu. Evet böyledir ama senin mesleğin nedir? Terziyim, elbise dikerim. Terzilikte en kolay şey nedir? Makası tutup kumaşı kesmektir. Kaç seneden beri bu işi yaparsın? 30 seneden beri. Canın gırtlağına geldiği zaman kumaş kesebilir misin? Hayır kesemem. Bunun üzerine bu hakim zat dedi ki, ey tersi, bir müddet zahmet çekip öğrendiğin ve 30 sene kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan, ömründe hiç yapmadığın tevbeyi o an nasıl yapabilirsin? Bugün gücün kuvvetin yerindeyken tevbe eyle, yoksa son nefeste istiğfar ve hüsn-i hatime nasip olmayabilir. Sen hiç ölüm gelmeden evvel tevbe etmekte acele ediniz sözünü işitmedin mi? Büyük hedeflere küçük küçük adımlarla varılır. Fakat bu adımlar hemen başlamalıdır. Geciken her bir adım zamanla hedefe ulaşmayı zorlaştıran bir engele dönüşür. Bir diğer hakikat de güzel niyetler erteleme virüsü sayesinde sönükleşecek ve kişiyi harekete geçirmeye yetmeyecektir. Evet, acele etmek şeytandansa da hayırlı işlerde acele etmemek birçok fırsatların kaçmasına sebep olacaktır. Öyleyse Musa aleyhisselam misali, senin rızanı alayım diye acele ediyorum diyebileceğimiz koşuşturmalarımız daima var olmalıdır. Değerli dinleyenler, Adem Ergül'ün kaleme aldığı Kaybettiren Değil, Kazandıran Acelecilik başlıklı yazısını paylaştık. Ve son olarak Ayşegül Öztoprak imzalı Adamın Olmadığı Yerde Adam başlıklı yazıyı paylaşalım. İki yıl kadar önce Twitter'da bir anket yapmıştım. Adamın olmadığı yerde adam olanların iyi mi kötü mü olduğunu sormuştum. Yalnızca arkadaşlarımın katıldığını tahmin ettiğim ankette salt çoğunluk ya da şöyle diyeyim bir kişi dışında herkes kötüdür demişti. O soruyu sorduğumda çevremde itikadi problemleri olan insanlar vardı. Bu cümle çevremdeki insanların itikadi problemleri vardı şeklinde anlaşılmasın. Dertlerini anlatmak üzere Tuğba ve beni buluyorlar. Bizimle buluşturuyorlardı. Dinliyorduk, yanlarında oluyorduk. Bildiğimiz bir şey vardı, bu gençlerin yalnız bırakılmaması gerektiği. Gücümüz yettiğince, onlar bizim yanımızda olmak istedikçe böyle bir alan açtık. Bu alanı açtıkça Tuğba'yla yalnız kalmaya ihtiyacımız artıyordu. Bir gün yalnızca ikimiz çay içmek üzere oturduk. Dertliyiz, bu insanların bizi aramadığını ifade ettim. Adam arıyorlar. Bizse adamın olmadığı yerde adamız. Paylarına biz düşmüştük. Ne kadar kötü. Yine de biz düştük diye şükrediyor, bize bizim gibi insanlarla karşılaşmamızın duasını ediyorlardı. Düzeltebildiğimiz yerlerde bu duaları düzelttik. Denize düşenin, çaresiz kalanın kıymetsizce kıymet gösterebileceğini anlamış oluyorduk böylece. İki yılda değişen ne oldu da bu yazıya başladım sorusuna gelince. Allah nasip ederse bu sene İlahiyat Fakültesi mezun oluyorum. Diplomanın getirdiği bir bilirkişilik durumu var. Bir de herhalde okumanın, konuşmanın getirdiği bilmişlik hali. Olduğumdan fazla görünüyorum. Bir taraftan insanların İlahiyat Fakültesi mezunlarına ümitle bakması, cevapları orada araması memnun ediyor. Bir taraftan benim ve diğer mezunların yetkin mezun olamaması mahcubiyeti sarıyor etrafımı. Yeni üniversiteye başlayan bir arkadaş şöyle bir mesaj atmış. Bazen günahlarımdan çok korkuyorum. Kendimi yapmacık hissediyorum. Münafık gibi. Korkuyorum bu durumdan. İyi ki yüz yüze konuşmuyoruz dedim bu mesajı alınca. Çünkü okuduktan sonra ağlamaya başladım. Bu çocuğu elinden tutup bir mümine götürsem, dizinin dibine oturtsam, ben de oraya otursam ve hiç kalkmasam diye geçirdim içimden. Sonra şöyle bir his. Bu çocuk yanımda olsa, sarılsam, alnından öpsem, yüzüne baksam, o saflığı içime çeksem, bütün yapmacıklığından, olduğumdan fazla ve farklı görüntülerimden arınsam. Sonra çektiği acıya odaklandım. Sahabeden anlatılanları, kitaplarda okuduğum, bana da ona da şifa olacakları güzel insanlardan dinlediklerimi anlattım. Sıkıntısına o anlık çare oldu. Gördüm bunu. Fakat benim sızım hala içimde. Benimle değil de bir salih insanla, adam gibi adamla karşılaşsak. İnsanlar sorularını yönelttikçe, dertlerini anlatıp derman olmamı bekledikçe kaçmak ve saklanmak geliyor içimden. Hiç konuşmamak, uzun susmak. Biraz müsaade demek istiyorum hayata. Biraz dursam ve adam olup gelsem. Müsaade etsen de adamın olmadığı yerde adam olmaklığımdan azat olsam. Olur demiyor. Hatta Zeynep şöyle diyor. Geldiğinde kazancın burada geçmeyecek. Uzun düşündüğüm bir cümleyi söyleyiveriyorum. Zaten insanın burada kazandığı burada harcanmıyor. Ayşegül Öztoprak'ın kaleme aldığı Adamın Olmadığı Yerde Adam başlıklı yazıyla Sesli Dergi'yi noktalamış oluyoruz değerli dinleyenler. Genç Dergisi'nin Ocak 2019 sayısından paylaştık yazılarımızı. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşçakalın.